Ayrım 7, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 67. Gürkan koşar adımlarla teknikten içeri girdi. Emre bilgisayar ekranının arkasından kafasını kaldırdı. Kalın çerçeveli gözlüğünü çıkarıp baş ve işaret parmağının iki gözüne bastırarak ekran yorgunluğunu silmeye çalıştı. Gürkan ondan alacağı delilin enerjisiyle sanki güne yeni uyanmış dinçlikteydi. Hiçbir zaman ilişkilerine resmiyet bariyeri örmezdi ve bundan her zaman fayda görmüştü. Lafa yine sonradan işine yarayacak laubalilik damarından girip ilişkideki sınırları kaldırdı. ''Emre, sende ne pornolar vardır be! Bütün gün bu makinenin başında neler indiriyorsundur ha?'' Emre bu adamın enerjisini seviyordu, gülümsedi. ''Ulan her gün 1000 tane CD getiriyorsunuz. Mickey bakacak hal mi kalıyor?'' ''Ya yeme beni. Var mı grup konulu filan?'' Emre'ye sıkıcı geçen tüm gününün ardından Gürkan'ın zıppırlığı iyi gelmişti. Röntgenci Emre için insanların namahremlerinde yasal izinli ve meşru bir amaçla gezinmek keyifliydi. Ama 10 saat sürünce bundan bile zevk alamaz hale geliyordu. Gürkan'ın sabırsız halini seyrederken çiğnediği sakızla şişman yanakları dalgalanıyordu. Sanki Gürkan lafa girmese konuşacağı yoktu. ''Ne buldun lan?'' Gürkan'a yanına gelip ekrana bakmasını işaret etti. Gürkan yine anlamadığı 1000 ton gereksiz bilgiyle meşgul edilecek olmanın korkusuyla omuzlarını düşürüp yanına yanaştı. Etine dolgun parmaklarıyla klavyede gezinip anlamadığı izahatları sıralamasının ardından sadede geldi Emre. ''Yani bu müzik CD'sinin içine bir dosya gizlemiş albay. Dosya şifreli ama...'' Son harfini vurgulamıştı Emre. Klavyede bir iki hamle yaptıktan sonra Enter'a sert vurdu ve bir dosya açıldı. Bütün bilinmez kodların arasından normal bir metin çıktı ortaya. İlk okunan cümle başlığıydı. Kaos eylem planı. Gürkan'ın sabrı kalmamıştı. Başlık bile büyük bir balık yakaladıklarını anlatmaya yetiyordu. Derin örgütün yeni bir planı beyaz ekranda iki sayfa olarak duruyordu. Gürkan klavyenin aşağı gösteren okuna birkaç kez vurup ilk cümleleri okudu. İrticacı dedikleri hükümeti darbeyle yıkmak için öncesinde yapacakları provokasyonların planlarıydı. Emre yaşlı bir adam gibi gözlüklerinin sapını ucundan tutup kulaklarının arkasına yerleştirdi. Defalarca okuduğu planı baştan aşağı Gürkan ile birlikte süzerken konuştu. ''Ben böyle psikopatlar görmedim usta, katliam yapacakmış herifler.'' Gürkan onu duymuyordu. Beyaz ekrandaki satırlara dalmıştı. Kısık gözleriyle satırları geçerken bombalama, suikast, sabotaj kelimelerini okuyor ama bütünlüğünü algılayamıyordu. Aklından geçen yakaladığı ve sahipleneceği başarıydı. İçinde ise gurur kabarıyordu. Türkiye'yi nasıl bir beladan koruduklarını düşündü. Halen satırları birleştirip bir bütün oluşturamadığı heyecan içindeydi. Tombul suratındaki merceklerle büyümüş gözleri, küçük burnu ve yanaklarının arasına sıkışmış küçük dudakları gülümseyince çok sevimli göründü Emre. Gürkan da gülümseyip tek kolunu boynuna sararak sevinç gösterisini yaptı ve konuştu. ''Yazdır be bilgisayar kurdu, ülkeyi kurtarıyoruz burada, acelemiz var.'' Yazıcıdan aldığı iki kağıttan gözlerini ayırmadan Emre'ye veda etti. Cırtlak beyaz ışığın altında kalitesiz yağlı boyanın parladığı ince koridor uzuyordu. İçindeki heyecan hala algılarını örtüyordu. Yukarıya, büroya çıkmadan önce evrakı anlamak zorundaydı. Kaos eylem planı hakkında söylenecek bütün sözler ilk onun ağzından çıkmalı, başarısının üzerine bir gölge düşmemeli, tamamen onun olmalıydı. Kaos çıkarmak için İstanbul'da yaşayan gayrimüslimler hedeflerindeydi. Ermeni ve Rumların yoğun olarak yaşadığı adalarda bombalama olaylarının gerçekleştirilmesi, adalara giden bir vapura bomba konulması, bir okulun havaya uçurulması, Ermeni ve Rum cemaatinin önde gelenlerine suikastlar düzenlenmesi gibi ülkeyi sarsacak saldırılardan bahsedilmişti. gazetelerin manşetlerinden günlerce inmeyecek, televizyonlarda günlerce tartışılacak, yine meclisi karıştıracak, hakkında başbakanın, bakanların, ana muhalefet liderinin konuşacağı belgeye bakıyordu. Asansöre binemeyecek kadar heyecanlıydı, merdivenleri ikişer ikişer çıktı. Kötü sesli ama güzel az solist ara verdiğini söyleyerek sahneden çekildi. Onun gidişiyle gürültü dinmiş, yerini romantik arabesk şarkılar almıştı. Spot ışıklarının aydınlık eğlence temposu nihayet düşmüştü. Kırmızı ışıklar müziğin yavaşlığına ayak uydurarak pavyonun içinde geziyordu. Sahneyi satın alınan romantizm doldurmuştu. Arka sokakların sonradan görme zenginleriyle konsomatrisler aşık rolü yaparak dans ediyordu. Yanak yanağa danslarına gülümsedi Erdal. Buranın aslında bir duygular kerhanesi olduğunu düşündü. Çirkin adamlar karılarının giymesi halinde namus cinayeti nedeni kıyafetler içindeki kadınlarla aşk oyunu oynuyordu. En az 50 yaşında bir adam, orta yaşlı konsomatrise şehvetle değil, şefkatle sarılmıştı. Birbirlerine baktıklarında kadının önüne düşen buklelerini nasırlı parmaklarıyla kulaklarının arasına sıkıştırdı. Lisenin mezuniyet gecesindeki ergenler gibi dans ediyorlardı. Bir kadının kalçalarının kıyısında elini gezdirip bir türlü aşağıya inmeye cesaret edemeyen varoş delikanlısı aşk sahnesini pekiştiriyordu. Masalarına bir konsomatris daha geldi. Bu yanlarına uğrayan alıcısı çıkmamış beşinci kadındı. Diğerleri kibarca merhaba, hoş geldiniz diyerek ellerini sıktıktan sonra masaya davet edilmeyince hemen gitmişti. Bu kadın Adnan'ın boynuna sarılıp çenesinin altına sarkan gıdısına bir öpücük kondurdu. Adnan'ın sarhoş baygınlığındaki gözleri birden açıldı. Hassas yerinden vurulmuştu. Biraz geriye çekilip kadına baktı. Pis gülümsediğinde daha önce bu kadınla yattığını anladı Erdal. Adnan Haydari'nin çizgileri kalmış bıyığını kalın yüzüklü elinin tersiyle sildi. Alkolden gevşemiş sesiyle kelimeleri toparlayamadan konuştu. ''Ne haber kız? Baktım, göremedim seni.'' Kadın masaya eğilip göğüslerini yer çekimine bıraktı. Adnan arası açılmış göğüslerin kıvrımına dudaklarını yalayarak baktı. Kadın yemi yutan koca balığa dişlerini sıkıp seksi gülümsedi. Oltasını çeken balıkçı gibi doğrulup dekoltesini kapattı. Adnan'ı elinden tutup sahneye çekti. Adnan kalçalarından gözlerini ayırmadan kadını takip etti. Sahnedekilerin çoğunluğunun aksine onun bir gram bile şefkate ihtiyacı yoktu. Kadının dolgun kalçalarını hemen avuçladı. Kalın belini kıvıramıyor, dans da edemiyordu. Sadece ceketinin yırtmacının ardından silahının kabzası bir çıkıp bir kayboluyordu. Bir eli kendini teslim etmiş kadının kalçasındayken diğeriyle göğüslerini sert sıkmaya başladı. Çenesini Adnan'ın omzuna dayamış kadının yüzünde sadece acı ve bıkkınlık vardı. Liselilerin ergen gecesine tecavüz ediyordu Adnan. Parayla satın alınan şefkatin içinde seksin beleşçisiydi. O da kadının bir gün işim düşerse yardımcı olur diye boş geçecek geceden kar çıkartmaya çalıştığını biliyor ama bilmezden geliyordu. İğrenç bir herifti. Sahnedekilerin danslarının arasından mekanın duygusal loşluğunun karanlığında pahalı vitrin güzeli görünüyordu. Aslında bütün gece gözlerini ondan ayıramamıştı genç polis. Hala karşısındaki tek sandalye boştu. Kimse karşısına oturmaya ya da onu masasına almaya cesaret edememişti. İnce uzun parmaklarına bir peçeteyi doluyor, arada bir pistte dans edenlere bakıyordu. Erdal onun yalnızlığına efkarlandı. Damarlarında gezen alkol hislerini coşturmuştu. Hiçbir zaman yakasını bırakmayan korku ellerini çekmişti. Kaygının gölgesinin altında içinin kararmadığı zamanlar onun için lütuftu. Sarhoşluğu sırf bunun için severdi. Rakı kadehinden içine doğru beyaz dalgalanan dev bir yudum aldı. Kadehi masaya vurdu. Rakı şişesini bardağına uzatan garsonun bileğini tutup sert "Yeter!" dedi. Garson geri çekildi. Masaya bıraktığı parayı garson hemen alıp geri uzattı ve ''Adnan abi canımıza okur, bizdensiniz.'' dedi. Ayağa kalktığında vücudunun zihninden daha sarhoş olduğunu anladı Erdal. ''Sana bahşişim o zaman.'' diyerek yürüdü. Hesaba yazılan dansların cinsel keyfini göğüs ve kalçaları avuçlayarak yaşamaya başlamıştı varoş zenginleri. Hepsi birer Adnan'dı artık. Adnan zevkten mayışmış bakışlarıyla eyvallah çekti. Erdal anahtarları göstererek arabayla gittiğini anlattı. Pavyonun kapısını açtığında soğuk yüzüne gerçekle beraber vurdu. Derin uykudaki caddeye pavyonun gürültüsü doldu ve kapı kapanınca aniden vakumla çekilmişçesine kayboldu. Arabasını getiren bitirime bütün parasını masaya atmamış olsa sağlam bir bahşiş verecekti. Yıldırımlara aldırmayacak kadar cesur olmanın keyfini sürdü. Hatta kontağı çevirirken mırıldanıyordu. ''Gel lan düş üstüme.'' Yıldırım onunla konuşabilse sadece alay ederdi. ''Sabah görüşürüz.'' İkinci gün salı. Gürkan'ın sesiyle yatakta döndü Erdal. Yorgana sıkı sarıldı. Başının ağrısıyla sıktığı gözlerini açtı. Yataktan çıkmak bir ağacın kökünden sökülmesi kadar zor geliyordu. Akşam eve döndüğünde Gürkan yoktu. Az sesinin çıkmasından belli birkaç saat uyuyup kalkmış duşunu almıştı. Yatakta dönüp perdeleri örtülmemiş pencereye baktı. Griydi. Dünkü kadar karanlık değildi bulutlar. Belli ki yıldırım saklamıyorlardı içlerinde. Akşamdan kalmanın yorgunluğu, huzursuzlukla ruhuna işlemişti. Sarhoş uyuduğu her gecenin sabahı pişmanlığa benzeyen ama nedensiz bir keder dolardı içine. Gürkan Erdal'ın dolabını karıştırdıktan sonra bir askıyı çekti. ''Gömleğini aldım ortak, benimkilerin hepsi leş.'' Erdal yataktan zorlukla kendini koparttı. Bir eli yüzünde yatağın köşesinde otururken Gürkan haline gülümsedi. ''Rakı kokuyor o da. Biz sabaha kadar çalışırken beyefendi alem yapmış ama eve yine eli boş dönmüş. Düşüremedin mi bir çıtır?'' Erdal hali olsa akşam gördüklerini anlatmak için sabırsızlanırdı. Ama kurumuş ve anonsun acı tadı kalmış ağzını açacak hali yoktu. ''Acayip bir mekana gittim, anlatırım sonra.'' diyebildi. Gürkan Erdal'ın her zamanki sabah halsizliğine, akşamdan kalmalığın eklendiğinde, dünyadan elini ayağını çektiğini biliyordu. Ama anlatmak için sabırsızdı. Gömleği giyerken saydırıyordu kelimeleri. ''Dün acayip şeyler oldu. Kriminaldeki kız var ya, tanıştım onunla. Adı Aslı'ymış. Çok tatlı bir kız. Lokantada yemek yiyordum, bu da geldi. Oturdum masasına. Bir konuşması var. Nasıl dingin, nasıl huzurlu. Çok akıllı kız. Psikolojiden mezunmuş, profil uzmanıymış. Suçlunun yakalanması için verilerden katilin karakterini çıkarıyorlar ya. O konu da uzman.'' Erdal'ın dinleyecek hali gerçekten yoktu ama ilgiliymiş rolünü iyi yapan iyi bir dinleyiciydi. ''Ağına düşürdün yani kızı. Senin ne mal olduğunu anlarsa harbiden bu profil uzmanlarına inanırım bak.'' Küçük çapkınlıkları olsa da duygusal bir adamdı Gürkan. Belki de sadece Erdal kadar içine kapanık olmadığı, kadınlara daha rahat yaklaştığı için çapkın yaftası yapışmıştı üzerine. Gürkan gömleğin yakalarını kaldırdıktan sonra yatağın kenarındaki koltuğa oturdu. Bir süre sessiz Erdal'a baktı. Yatılı zamanlarında da önemli bir sözü olduğunda Gürkan bunu yapardı. Bir süre sessizlikle vurgulardı söyleyeceklerinin önemini. Erdal sessiz adamın yüzüne baktı. Yorgunluk akıyordu suratından ama gözlerinin içini parlatan çocuksu bir heyecanı vardı. Erdal ne var anlamında gözünü kırpınca Gürkan ona daha yaklaşarak bir sır veriyormuşçasına ağzındaki baklayı çıkarttı. ''Kimseye söyleme, tamam mı? Dün bir belge bulduk. Albaydan aldığımız CD'lerden birinin içinden çıktı. Herifler hükümeti devirmek için okullara bile bomba koymayı planlamışlar. Çocukları öldüreceklermiş. Vapurları havaya uçurmayı planlamışlar. Acayip bir belge. Şeytanın planı sanki. Sana işle ilgili hiç anlatmıyordum ya. Akşam eve gelirken düşündüm. Bu doğru değil, anlatmak istedim. Oğlum, düşünsene, bana torpilli diyenler görecek. Akşam müdür aradım belgeyi bulunca. Herif kimseye demezmiş, helal olsun dedi. Atlayıp geliyordu adam. Sonra savcıyla konuştu. Bugün savcı gelecek. Düşünsene, bulduğumuz belge var ya, tarihe geçecek. Erdal zorlukla gülümsedi. Zararsız kıskançlığını gizlemeye çalıştı ama bakışlarını kaçırmadan da edemedi. Gürkan'ın omzunu tutup harbi konuşmaya çalıştı. Çok sevindim. Çok büyük iş yapıyorsunuz be. Düşünsene, ortaya çıkartmasanız bu bombaları koyacaktı belki herifler. Gürkan acelesini hatırlayıp ayağa fırladı. Kravatını telaşla boğazına geçirirken konuştu. Hadi oğlum çabuk giyin, savcı gelecek, geç kalıyorum. Bende araba var, sen git. Gürkan selamı çakıp Erdal'ı kıskançlığıyla baş başa bırakarak koşar adım çıktı. Erdal'ın saklamaya çalıştığı fesatlık yüzünü kararttı. Gürkan'ı canı kadar severdi ama bu kıskançlığını hiçbir zaman törpülememişti. İçini tırmalıyordu yanı başındaki başarı. Ne kadar kovmaya çalışsa da fesatlık, tiksinti çizgileri baki dudaklarıyla konuşuyordu. Torpilli olsak biz de Adnan gibi heriflerle uğraşmazdık. Ergen peşinde koşmak yerine asrın operasyonunu yapardık. Kaç aydır işinden tek kelime bahsetmedi. Şimdi voleyi vurdu ya. Arabadaki yalnızlığının ferahlığında dualarını mırıldanarak okudu. Erdal yol boyunca Allah'ım ablamı, yeğenimi, annemi, babamı ve beni koruman için, bize sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur bahşetmen için, bizi kazalardan, belalarından, kötülüklerden esirgemen için, yeğenimin kekemeliğinin geçmesi için, annemin kalbindeki rahatsızlığın tekrarlanmaması için diye bütün korkularına karşı teslimiyetini ilan ederek merhamet yalvardı. Geçtiği bütün mezarlıkların önünde aynı duayı etti. Kendisinin ve sevdiklerinin ölümden korunması niyetini gizleyerek Bismillahirrahmanirrahim, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar, ruhlarına El Fatiha. Emniyet müdürlüğünün karşısındaki hastaneyi gördüğünde de ağzındaki anason kokusuyla tövbe ederek gündüz ritüelini tamamladı. Büroya girdiğinde Cemil abi eskimiş kadife ceketini özenle asıyordu. Fakirliğinden dürüstlüğü ve kirli dünyanın içinde vicdanını küstürmeden emekliliğe ulaştığı belliydi. Yine de ihtiyarlığında zavallı görünüyordu. Çok az konuşur ve kıyıda köşede kalmayı severdi. Erdal'ın selamını kırışmış dudaklarıyla gülümseyerek aldı. Yakın gözlüklerini takıp gazeteleri okumak için köşedeki masasına çekildi. Birbirinden ayrılmaz üç eküri ortalıkta yoktu. Belli ki yine fuayeye kahvaltıya gelecek karı kızı kesmeye gitmişlerdi. Süleyman nur inmiş suratıyla hoş geldin dedi gece işlediği günahları bilmediği polise. Adnan fahişenin koynundan henüz çıkamamış olmalıydı, ortalıkta yoktu. Bir saat sonra kapıdan girdiğinde yürüyüşünden rüşvet seksi sonuna kadar kullandığı belliydi. Yarım saatte söylediği beş çayı höpürdeterek içip hararetini bastırmaya çalıştı pislik polis. Sonra eli apış arasında ayağa kalkıp yarım ağızla konuştu. Artık mektepli polisin üzerindeki hakimiyetinin keyfini sürüyordu. Sahilden gidelim dedi sadece. Erdal bir şoför yerine konulmasını susarak onuruna yedirdi. Cemil abinin acıyan bakışları olmasa bu kadar koymazdı. Kısa bir sessizlikten sonra yanıt vermek için çok geçti ama sert cevabının hayallerini kurarak kendini rahatlatmaya çalıştı. Bu hiçbir zaman işe yaramazdı çünkü insan kendine yalan söyleyemez. Arabaya binip yola çıktıklarında bile aklı oradaydı. Frene sert basarak durup ben senin şoförün değilim diye bağırdığını, hatta arabayı duvara son gaz sürüp çarptığını, ana avrat küfrettiğini, iğrenç bir herif olduğunu aykırdığını hayal etti. Öfkesiyle çaresizliği büyüdü, gururu daha da incindi. Adnan hala anason kokan ağzını açtı, göz kapaklarını zar zor aralayıp, ''Akşam nasıldı alem ama?'' dedi. Bu Adnan'a isyan etmek için bir fırsattı. Sessizlikle tepkisini ortaya koyabilirdi Erdal Ama bunu bile yapamadı. Acayipti. Adnan bacak arısını kaşıyıp muhabbetine devam etti. Karı beni evine götürdü. İki posta çaktım. Sabah yeter diyor, dinler miyim bir posta daha. Çıkarken dedi 100 lira borcun. Ulan sanki manken becerdik. Vurdum kapıyı çıktım. Adnan Erdal'ın yalakalığının devamını bekledi. Ses çıkmayınca sordu. Güzel karıydı ama değil mi? Etine dolgun. Oğlum Ruslar falan hikaye. Asıl bunlar biliyor işi. Erdal daha fazla direnemedi. Karşısında kurulmuş mutlak hakimiyeti ama iğneledi hafifçe. Güzeldi tabii ama Ruslar kadar değil. Adnan keyfe gelip gülümsedi. Galata Köprüsü'nün üzerinden geçerlerken balıkçılar oltalarının başında nöbetteydi. Hareketsizliklerinden belliydi. Yemlerini suda uzun süre beklemesi gereken balıkların peşindeler. Yanlarındaki kovalarındaki boşluk hiçbir sürünün önlerinden geçmediğini, kesat bir gün olduğunu anlatıyordu. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 76.